Ayrım 13.
Hayır, kimse kızların arkasından tango tango, etekleri piyango diye koşmadı ama Eleşkirtli Şeyh Şirin'in bağlı oldukları Kadiri Tarikatı Şeyhi, marifetlerini abalarının altında değnek olduğunu hissettirdikleri bir tavırla anlatacak zaman buldular. Peygamber soyundan olan şeyhin kurşun ve bıçak yarasından koruyan muska yazmak gibi, insanların düşüncelerini okumak gibi doğaüstü güçleri vardı. Zelzeleyi de önceden haber vermişti ve tabii zelzele Allah'ın günahkarlara verdiği bir cezaydı. Günahkar derken devrimci kız arkadaşlarımızı açıkça ima etmekten kaçınmıyorlardı. Giderek bu insanların kendi aşiretlerinin merkez, onun dışında kalan her şeyin karanlık olduğu bir dünyada yaşadıklarını fark ettim. İroniktir ama içimde oluşmaya başlayan soğukluğu Karaköy'de, Varto'nun doğusuna düşen kazası, Sultan Hamit'in hala padişah olup olmadığını soran Hoca Efendi giderdi. Bu koskoca evrene, tıpkı bizler gibi, bir el lambasının ışığından bakıyorlardı. Ve bu bilgi beni yaşadıklarımı geri bıraktırılmışlıkla açıklamaya yöneltti. Şimdi geri bıraktıran kim diye sorduğumda kendi milliyetimden yola çıkıp Türkler diyemiyordum. Diyemiyordum çünkü tüm toyluğuma rağmen Varto'da gördüklerimi Türkçe konuşan bir ilçede, mesela Giresun ya da Kastamonu'nun bir ilçesinde görmeyeceğimi düşünmüyordum. Faik Sabri Bey'in Rahle'yi tedrisinden geçtiğimi unutmayın. Yakup Kadri'nin Yabanını okumuştum. Milliyeti ne olursa olsun bunun bir insanlık aşaması olduğunun bilincindeydim. David Pavlovich'in dediği gibi zor. Soyutlamak en kolayıydı demeyeceğim. En uzlaştırıcı, hatta biyofilik olanıydı diyeceğim. Ve birbirini sevmek isteyen bizler, düşmanlıktan sakınan bizler, ben Sakine, ben Türk ve Sakine Kürt gibiler ortak düşmanın adını koyduk. Kapitalizm. 1970 Tip Kongresini hatırlayın. Kürt halkının yaşadığı bölgenin, Türkiye'nin diğer bölgelerine oranla geri kalmış olmasının temel nedenlerinden birinin kapitalizmin eşitsiz gelişme kanununa ek olarak bu bölgede Kürt halkının yaşadığı gerçeğini göz önüne alan hakim sınıf iktidarlarının güttükleri ekonomik ve sosyal politikalarının sonucu olduğu kararı alınmıştı. Yeri gelmişken, bu karardan bugün hala gurur duyduğumu bilmenizi isterim, tipli olmaktan da. Biz yaşamaya, yaşatmaya ve iyileştirmeye çabalıyorduk. Onca tersliğe rağmen, çoğu zaman kendimize rağmen çabalıyorduk. Tip hiçbir şey yapamadıysa bizi terbiye etti. Bu oluşumda yer almış olmak benim için onurdur. Varto'dan Ankara'ya kalbi kırık döndük. Bu ruh halinin ilk eylemi, o sıralarda ortaya çıkmaya başlayan Türkçe-Kürtçe dergileri desteklememizdir. İkinci eylemi ise 1967 yılı yazının ünlü Doğu mitingleri. Doğu mitinglerinin ilki Ağustos'ta Silvan'daydı. Bunu Diyarbakır, Siverek, Batman, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Ankara mitingleri izledi. Ben Kasım ayı içindeki Erzurum Anadolu Şahlanış mitingi ile Ankara'dakine katıldım. Sol hareketin ilk dönemi gibi Doğu mitingleri de sınıflar arasıydı. Yani topraksız köylülerden ağalara, şeyhlere ve aydınlara kadar her sınıftan katılımcı vardı ve herkes kendi derdini dile getiriyordu. Topraksız köylüler ağa ve şeyhler ile bunlarla işbirliği yapan hükümete çatarlarken, ağalar doğu-batı dengesizliğini ileri sürerek daha fazla yatırım istiyorlardı. Sloganları hatırlıyorum. Batıya fabrika yol, doğuya karakol. Dipçik değil, uzanan el isteriz. Faşizm ve emperyalizme karşı savaşan bütün halklar ve yiğit savaşçılarla beraberiz. Doğulu kanuni hakların için çalış, didin. Hak istemekle birlik bozulmaz. En etkilendiğim argümanlardan birisi de 55'lerden Ali Bucak'ın sözleriydi. Madem ki toprak reformu diyoruz, madem ki sosyal adalet diyoruz da neden aklımıza Kasım Ağa, Gülek, Cavit Ağa, Oral, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Hacı Ömer Ağa ve bunlar gibi yüzlercesi gelmiyor. Bunların toprakları bizimkilerden yüzlerce kez büyük. Ve İstanbul'daki sermaye ağları, bunlar sanki daha mı az ağa? Varto, daha doğrusu Sakine ile başlayan doğu mitingleri ile süren gelişme çizgimiz, Yasemin ile benim farklılaşmamızı getirdi. Söylediğim gibi sanırım ailesiyle Anadolu'yu çok gezmiş, çok görmüş olmanın etkisiyle, Yasemin sosyalizmin silahsız, öncüsüz, ikna ederek demokratik yolla gelebileceği iddiasına gittikçe daha soğuk bakar oldu. Eleşkirtli şeyhe metiyeler düzen, Kasım Küfrevi'yi ağrı, ağamızdır, şeyhimizdir diye meclise seçen bilinçsizliğin demokratik çözümlere el vermeyeceğini söylüyordu ki, belirli bir zaman içinde sonuç almayı hedefliyorsak haksız da değildi. Evliliğimizin ilk yılından itibaren 1969, ortak dostlarımızın arasına artan oranlarda onun arkadaşları girmeye başladı. Bir süre sonra tipteki gelişmelerden çok Latin Amerika'daki şehir gerillasının eylemlerini konuşur olduk. O zamanki yaşam biçimimize uygun olarak bizim evimizde bir tür misafirhane gibi işlev görüyordu. Karadeniz Ereğlisi'nden gelen Sina Çıladır'ı, Fatsa'dan Ziya Yılmaz'ı misafir ettiğimizi hatırlıyorum. Necmi Demir, Mustafa Baykara gibi sonradan Çayan Küpeli isimleriyle birlikte anılan hemen herkes şu ya da bu zaman misafirimiz oldu. Şunu anlamalısınız, bundan sonra hikaye edeceklerimin hemen hepsi yıllar içinde duyduğum, yaşadığımız dönemlerde gizli tutulan eylemlerdir. Örneğin biz Ulaş Bardakçı'nın mücadeleden uzaklaştığını sanırken, onun yer altına geçmiş örgüte lojistik destek sağladığından habersizdik. Biz ancak fiili yardım gerektiği zamanki oluşumları bilebiliyorduk. Şunu da eklemeliyim, o yıllarda ve daha sonra tiplilere her zaman belli bir temkinle yanaşılırdı. Hemen bütün fraksiyonların tiplilere ilişkin yargıları gıcık olduğumuz şeklindedir. Bir tek afişlerimizi ve onları yapıştırma biçimimizi milimetrik takdir ederlerdi. Şu tipliler gıcık ama doğrusu güzel afiş yapıyorlar. Güzel afişlerimizi bugün Türk reklamcılığının, grafik sanatının ileri gelen isimleri, büyük iş adamları, eski tiplilere borçlu olduğumuzu söylemeliyim. THKPC ile sonuçlanacak hareket gerekçesini Aydınlık Sosyalist Dergi'de oluşturdu. Grup Fransa'dan gönderilen Cengiz Zapçı ile Gülten Savaşçı, daha sonra Gülten Çayan, Fransa'da grubun yurt dışı bağlarını kurmak için çalışıyorlardı. Yazılar sayesinde Latin Amerika'daki hareketi günü gününe izliyor, Che Guevara'nın tüm Latin Amerika devrimi anlayışından yola çıkarak Orta Doğu devrimci çemberi önerisinin mantığını kuruyordu. Bu görüşe göre emperyalistler kendi aralarında bütünleşmeye gittikleri için bundan böyle tek bir ülkede, örneğin Türkiye'de, devrim ancak ittifaklarla, bizim durumumuzda Orta Doğu ve Sovyetlerin yardımıyla mümkün olabilecekti. Ne ki Sovyetler Birliği'nde halen revizyonistler hakim olduğu için yardım ancak elleri mecbur bırakılarak sağlanabilecekti. Yani THKPC, Karadeniz, Doğu Güneydoğu ve Çukurova'yı içine alan yarım aydan başlatacağı silahlı mücadele ile kendisini kabul ettirecek, Sovyetler yardım etmek zorunda kalacaklardı. 1970 yazında saptanan bölgelere ekipler yollandı. Ekipler bir yandan silahlı mücadeleye militan kazanmaya çalışırken, bir yandan da askeri eylemler için bölgenin coğrafi yapısını incelemeye koyuldular. THKPC'nin resmen kurulması da aynı yılın sonbaharında Devgenç Kongresi'nin Çayan, Belli ve Perinçek gruplarının kesin olarak ayrışmasından sonradır. Daha sonra Sinan'ın anlattığına göre bir iş bölümü yapılmış, Çayan, Küpeli, Aktolga ideolojik politik görüşlerin dökümü görevini üstlenirken, Yusuf Sözcülüğe, Ziya Yılmaz Karadeniz'e, Hüseyin Cevahir Doğu Anadolu'ya, İrfan Uçar Güney'e, Sina Ereğli'ye, maden işçilerine, Kürkçü'de Devgenç üyelerini devşirmeye atanmıştı. Bugün muhteşem bir gözüpekliğin yanında inanılmaz safiyet gibi görünen hareketin ruh halini anlamalısınız. Türkiye fiilen işgal altında bir ülke olarak görülüyordu. işgalci fevkalade güçlü olan emperyalizmdi ve ülkenin her kurumuna sinmişti. Bu kadar büyük ve yaygın bir güçle mücadele fakülte işgali gibi açık. Düzenin örgütlenmesine uygun savaşlarla değil, gerilla savaşı ile mümkün olabilirdi. Bu bakımdan şehir gerillasının temellerini atmak lazımdı. Yusuf Küpeli'nin başkanlığında kurulan timlerin gerekçesi buydu. Timler bir yandan banka soygunları gibi eylemlerle örgüte finansman sağlarken, öte yandan da adam kaçırma gibi sarsıcı olaylarla örgütün sesini ve gücünü duyuracaktı. Gruplar arası iktidar savaşı ile başlayan ölümcül sarmalının orijininin 1971'in Ocak ayındaki ilk banka soygunu olduğu kanısındayım. Soygunu Deniz Gezmiş grubu gerçekleştirdi. Basın üzerine düşeni yaptı ve manşetten verdi. Karım, bu bizimkileri zor duruma düşürdü diye değerlendirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kafeteryasındaydık. Çay bardağını kaldırırken kırmızı beyaz plastik tabağının da havalandığını, dem karışık suyun üstüne döküldüğünü hatırlıyorum, renginin attığını da. Zaman ve mekan yanlıştı ama bizimkiler tanımlamasının bir zamandır geliştiğini hissettiğim muhabbetinin yandaşlığa dönüşmüş olduğunu ilan ediyor olmasından ürktüm. Mahirler diye teyit etti ve sıkıntıyla ekledi. Bizim hazırlıklar henüz tamam değil. Küpeli'nin başkanlığında sağı solu bombalamayı üstlenmiş ekip, okul bahçesine attığı bombayla küçük bir kız çocuğunun kolunun kopmasına neden oldu. Bu ölüm ve bu sakatlanma bende şiddetin gizemi diye tanımlayabileceğim büyüyü yok etti. O zamana kadar neredeyse insanüstü nitelikler içerdiğini düşündüğüm, güçlü olma keyfiyetinin sıradan bir niyet meselesi olduğunu gördüm. İnsanların savunmasız olduğu bir ortamda bir silahın ya da orta kuvvette birkaç kolun yapabileceğinin sonu yoktu. Sizin için tetik üzerinde hafif bir güç uygulamaktan ibaret basit hareketin bütünüyle kendisine ait bir momentumu vardı. Siz tetiğe dokunduktan sonra bu momentum yaratıcısı olan size de yabancılaşıyor, kurbanını kendisi tespit ediyor ve onulmaz tahribat yaratıyordu. Ve çoğu zaman siz bu sonuca inanamıyor ama küçücük kurşun parçasını ciddiye almayı kendinize yediremediğiniz için soyutluyor, eşyalaştırıyor, o korkunç yarayı siz açmışsınız, hasmınızı canından etmeyi siz başarmışsınız gibi nekrofil bir coşkuya, kendini beğenmişliğe kapılıyordunuz. Ben silahlardan korkuyordum. Şunu da itiraf edeyim. Bundan sonraki satırların büyük bölümü eski eşim Yasemin Sedes için. Ayrılalı neredeyse 20 yıl oldu ve biz ancak bu kitap aracılığı ile konuşuyor olacağız. Umarım beni okuyacaktır. Söylediğim gibi ben silahlardan korkuyordum. Yıllar sonra Diana Pavlovich mekanik kölelerinden nasıl korktuğunu anlatırken ne demek istediğini anlayabilmiş olmamın nedeni de bu korkuyu yakından tanımamdır. Ben silahtan, silahın sağladığı güçten, Cadillac marka bir limuzinin sağladığı güçten korktuğum gibi korkuyordum. Tüm mekanik kölelerimiz yani bize sunulan endüstriyel ürünler gibi silahlar da bize bir oyun oynuyor, bizi çarpıtıyor, olmayan güçler vehmetmemize neden oluyorlardı. Silah netice itibariyle bir endüstriyel üründü. Rodoplu'nun mega makine, büyük makine dediği başına buyruk devasa sistemin ürünü. Bu sistem bizi diğer ürünlerine esir ettiği gibi silaha da esir ediyordu. Ve silah okul bahçesinde oynayan güneş damlası kız çocuğunu kolundan ediyordu. Tıpkı Cadillac marka limuzinin emekçileri ruh ve beden sağlığından ettiği gibi. Silahların varlık nedeni çocukların kolunu kopartmak, Mesut Erdinçleri boğarak öldürmektir. Ya da çocukların kolu kopmayacak olsa silahlar olmaz. Silahı asla bir masum mekanizma olarak göremediğim gibi içten içe şeytan doldurur bilgisi de vardı. 6-7 yıl kadar sonra Rodoplu'yla tanıştığım zaman büyük makine kavramının şeytan kavramı ile nedenli benzeşliğini fark ederek ürperdiğimi hatırlıyorum. Çok uçuk bir bağlantı olduğunu düşündüğüm için olacak, bunu ona hiç söylemedim. Mega makine tıpkı şeytan gibi insanların zaaflarını sömürüyor, insanları kandırıyor, sonra da yok ediyordu. Tıpkı tüketim mallarının insanları yok ettiği gibi ediyordu. Bu bağlamda silahların büyüsü şeytani bir büyüydü ve silahları bu büyü dolduruyor, şeytan tıpkı mega makine gibi yok ediyordu. Ölü seviciliğini güç tutkusundan ayrı düşünemezsiniz, diyordu Rodoplu. Viva la Muerte, sayfa 125-146, yazanın notu. Ölü sevici ancak kendisini güçlü hissederse tatmin olur. Sadist güçlü olmak zorundadır. Güçlü bir gazetenin güçlü bir yazarı, mahallenin güçlü hırtı, ülkenin güçlü iş adamı, güçlü generali. Ben şimdi buna bir tane daha ilave ediyorum. Devrimin güçlü fraksiyonu. Biz tabii ki kendimizi beğenmiştik. Bilimsel sosyalistler olarak Türkiye genelinden bir aşama ileride olduğumuzu biliyorduk. Tip ikna yoluyla iktidara gelecekti ki bu yol biyofilik yaşamsever yoldu. Ne ki bazılarımız yenilgi olasılığını, dönüşmeyi, revizyonu kabul edemeyecek kadar narsistik. Okur hatırlayacaktır. Günay narsisizmi tarif ederken insanın kendisine biçtiği öznel değerdir demişti. Verdiği örneklerden birisi güzelliğiyle ünlü bir film yıldızının kendisine biçtiği değer, güzelliği olduğu için her ne pahasına olursa olsun güzel kalmak zorunluluğunu hissettiği. Güzelliğinin geri gelmez şekilde kaybolmasına dayanamayacağı, yok olmayı yeğleyeceği şeklindeydi. Bu tür insanlar kendilerine başkalarının biçtiği değeri, mesela bir anne olarak, bir eş olarak değeri kabullenemez, küçük görürlerdi. Narsisizmin derecesine göre bu film yıldızı güzel kalabilmek için her şeyi yapacak bir ruh haline girerse bundan sadizm çıkar diye anlatmıştı. Mutlak başarı ihtiyacı sadizmle sonuçlanır. Çevreyi, aileni, çocuğunu gözün görmeyecek, onlara verdiğin zararı ya düşünmeyecek ya da kendini senin idealinin yanında bu zararın bir hiç olduğuna inandıracaksın. Böyle bir inanç kişinin idealini putlaştırmasını gerektirir. Putlaştırmasını, yani mutlak doğru bellemesini. Güzelliğin dünya yüzünde her şeyden kutsal olduğu inancı hakim olmalıdır ki onun uğruna verilecek kurbanların değeri küçümsenebilsin. Bizim durumumuzda kendimize biçtiğimiz öznel değer devrimci olmaktı, sosyalist olmaktı. Bu değerin benim için hala geçerli olduğunu söyledim. Karımdan farkım sosyalist kimliğimin benim için tek mukaddes olmamasıdır. Oysa Yasemin her ne pahasına olursa olsun, güzellik der gibi her ne pahasına olursa olsun devrim derdi. Biliyorsunuz diş hekimiydi ama mesela bir diş hekimi olarak kimliği devrimciliğinin yanında her zaman ikinci planda kaldı. Birilerinin kızı, torunu olması keyfiyeti bütünüyle yatsındı. Benim eşim olarak kimliği ise her zaman marjinaldi. Evliliğimizi ucundan tuttuğunu hep hissettim. Nitekim Bahçeli Evler Ziraat Bankası soygununda şoförün ölümünü de, çocuğun kolunun kopmasını da kısa bir yazık dışında içselleştirmedi. İçselleştirmediği gibi kendisiyle olan ilişkisinin üzerinde de düşünmedi. Oysa Ulaş'a yardım ettiğini biliyordum ve pek muhtemelen silahlar Ulaş'ın bulduğu paralarla temin edilmişti. Marx'ın para sadakati ayıba, ayıbı erdeme, köleyi efendiye, efendiyi köleye, ahmaklığı akıla, bilgiyi cehalete dönüştürür, yiğitlik satın alan korkak yiğit olur diye bir sözü vardır. Viva la Muerte, sayfa 347, yazanın notu. Şimdi artık ben buradaki para kelimesi yerine silah kelimesini ikame edebiliyorum. Silah sadakati ayıba, ayıbı erdeme, köleyi efendiye, efendiyi köleye, ahmaklığı akıla, bilgiyi cehalete dönüştürür. Silah paradır, silah servettir. Ve evet, silah icat edilince mertlik bozulur. Oysa insanları etkilemek istiyorsanız, diyordu Marx, onları gerçekten canlandıracak, ilerlemelerine yardımcı olacak etkileyiciliğiniz olması lazım. Doğa ve insanlarla ilişkileriniz sizin sahici, kendinize ait olan hayatınızın, arzuladığınız nesneyle çakıştığının kesin bir ifadesi olmalı. Ne ki, mahir başta olmak üzere, hiçbirimizin hayatı arzuladığımız nesneyle çakışan bir hayat değildi. İroniktir ama benim en Marksist olduğum dönem, profesyonel devrimcilikten en uzak durduğum dönem oldu. Marx'tan öğrendiğim özgürlük, eşyaların ve insanların baskısı altında kalmamaktır. Beni şu ya da bu fraksiyonun dayatmasından kurtaran bilgi bu oldu. Öte yandan az önce de söylediğim gibi eşya salt tüketim malları değil, eşya aynı zamanda savaş gereçleridir. Bu gereçlere insanın sahip olması durumunda kullanmaması mümkün değildir. Rodoplu'nun kullanmak tüketmektir hükmünü hatırlayınız. Viva la muerte. Sayfa 340. Yazanın notu. O kadar davetkardırlar ki dayatan bir gereklilik olmasa da kullanırsınız. Yusuf'un bombayı elinde bomba olduğu için kullandığını biliyorum. O bombayı atabileceği için attı. Okul bahçesine atılan bombanın devrimin işine yarayacağı için değil, gereklilik olduğu için hiç değil. Ne şoför Mesut ne de küçük kız biz sosyalist olmayacağız diye de diretmemişlerdi. Yabancılaşmanın insanın kendisini kendisine el gibi, yabancı gibi algıladığı patoloji olduğunu biliyor değildim. Bireyin dünyasını kendi adına biçimlendiremediği, kendisini kendisine el gibi gördüğü, eylemlerini kendi dışından dayatılan bir düzenin normlarına göre sürgüt ayarladığı durum olduğu bilgisiyle de karşılaşmamıştım. Ama izlemesi mukadder ölümcül sarmalın rüzgarını hissedebiliyordum. Günay'ın yabancılaşmış insanın, eylemlerinin sonuçları kendisini çıkmaza sokar, benliğinden uzaklaştırır, kendisiyle olan iletişimini yok eder, kendisine duyduğu muhabbeti soğutur ama yine de boyun eğer, hatta tapar eylemlerine. Viva la muerte, sayfa 333, yazanın notu. Hükmünün geçerliliğini kendi arkadaşlarımda gördüm. Eylemlerin çılgın rüzgarına kapılındı ve savrulundu. Ben silah sevmememin bedelini dışlanarak ödedim. Mega makinelerle örtüşmeyen, kalıba girmeyen, sistematikleştirilemeyen faaliyetler aşağılanır, toplum dışı bırakılır. Muhalefet asgariye indirilir. Kitle kültürü denilen kabullenilmiş doğrular bütünü böyle oluşur demişti Günay. Ben zamanın devrimci kalıbına girmeyi reddettiğim gün aşağılanmayı hak etmiş olmalıyım. Ödediğim ilk diyet eşimi kaybetmem oldu. Soygun ve izleyen olaylardan sonra Çayan grubu, Ankara'da silahlı eylemlerden vazgeçilmesi, şehir gerillasına İstanbul'da devam edilmesi kararıyla İstanbul'a gittiler.